Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, sizlerle beraber bir Şebnem Kuşağı programında daha birlikteyiz. Bu hafta sizlerle programımızın bir ayet köşesinde Hucurat Suresinin 12. ayet-i kerimesini inşallah mütalaa etmeye çalışacağız. Bu ayet-i kerimede daha önceki haftalarda konuştuğumuz müminlerin ahlakıyla, birbirleriyle olan münasebetleriyle alakalı, hatırlayacağınız üzere 10. ayet-i kerimede Rabbimiz müminlerin birbiriyle kardeş olduğunu ve aralarındaki ihtilaflarda diğer Müslümanların onların arasını bulmasını, sulh yapmasının uygun olduğunu ifade buyurmuştu. 11. ayet-i kerimede de müminlerin birbirlerini küçümsememeleri, birbirleriyle dalga geçmemeleri, alay etmemeleri, zira kendisiyle alay edilen topluluğun alay eden topluluktan daha hayırlı olabileceği bildirilmişti. Yine ayetin devamında kadınlar da birbiriyle alay etmesinler. Yine onların alay ettikleri kendilerinden daha hayırlı olabilir buyurulmuştu. Birbirinizi ayıplamayın, birbirinizi incitici, aşağılayıcı, kötü lakaplarla çağırmayın. Bir insan iman ettikten sonra onu fasıklığı çağrıştıran bir isimle çağırmak ne kötü bir davranıştır. Ve kısacası bu şekilde Müslüman ahlakını, şahsiyetini hiçe saymanın, onu küçük düşürücü davranışlarda bulunmanın aslında insanın kendi şahsiyetini de rencide ettiğini, ahlakını tahrip ettiğini ifade buyurmuştur Rabbimiz. İşte tam bununla paralel, bununla aynı minvalde bir diğer ayet-i kerime, 12. ayet-i kerime. Burada da Rabbimiz yine "Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler" diyerek hitabına başlıyor. Böylece bu emrinin iman bağıyla birbirine bağlanan, Allah'ın varlığını, birliğini kabul eden, onun gönderdiği kitabı, peygamberi kendine rehber edinen insanlara hitap ettiğini vurgulayarak, ey iman edenler, ey müminler, birçok yasaklarım var, birçok emirlerim var ama bilhassa şunlara dikkat edin diye adeta bunlar üzerinde hassasiyetle vurgu yapmaktadır. Peki Rabbimiz bu ayet-i kerimede, yani Hucurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde bizden neyi istemektedir? Şimdi buna bakalım. Ya eyyühellezine amenu ictenibu kethiran minadzan inne ba'dazzanni ismun ve la tecessesu ve la yagteb ba'dukum ba'da eyyuhibbu ahadukum en ye'küle lahme ahihi meyten fekerihtumuh وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri çokça kabul edendir. Sonsuz merhamet sahibidir. Evet, bu ayet-i kerime içinde pek çok yasağı, pek çok menhiyatı, haramı barındırıyor. Nasıl ibadet dediğimiz şey sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek değilse, Allah'ın farzları bunlarla sınırlı değilse, yasaklar da haramlar da çeşit çeşit. Bunlardan bazısı büyük günah dediğimiz, kebair dediğimiz, insan öldürmek, işte zina etmek, içki içmek vesaire. Fakat Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de müminlere çizdiği kırmızı çizgiler, sınırlar bunlardan ibaret değil. Burada da Rabbimiz Müslümanların zihinlerini durultmalarını, insanlara zanlarla, kötü zanlarla bakmamalarını emrediyor öncelikle. Zan demek kesin, yakini, emin olunacak bir bilgi değil de tahminle veya dedikoduyla insanın kulağına gelen, hakkında net bilgilere sahip olmadığı ve afaki olarak tahminle fikir yürüttüğü hususlardır. Zan ilme ulaşmaz. Yani kesin bilgi değildir. Dolayısıyla bir müminin herhangi bir husustaki bilgileri gözüyle gördüğü, bizzat şahit olduğu veya tartışmasız delillerle ispatlanan şekilde ilme dönüşmediği müddetçe netice itibariyle zandır. Ve burada zannın çoğundan müminlerin sakınması emredilmek suretiyle aslında birçok zannın boş, faydasız ve insanı günaha sürükler şekilde olduğu ifade buyurulmuştur. Her ne kadar zan, hüsnü zan ve su-i zan olarak iyi zanda bulunmak, kötü zanda bulunmak olarak ikiye ayrılsa da maalesef insanlar daha çok başkaları hakkında kendi menfaatinden veya boşluktan dolayı su-i zanna meyillidir. Kalbini, düşüncelerini tamir etmeyen, ıslah etmeyen, Allah'ın vahyiyle onları şekillendirmeyen insanlar maalesef zanda bulunmaktan sakınamazlar. Ve çoğunlukla bu zanları da kendi aleyhlerine pişmanlık olarak geri döner. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kötü zandan sakınınız. Çünkü kötü zan sözlerin en yalanıdır." Bu durum bir insanın, bir kişiyle, bir toplulukla ilgili elinde net deliller olmaksızın ben şöyle olduklarını düşünüyorum diyerek zanda bulunması ve bu zannını etrafta konuşmaya başlamasıdır. İnsanın kendi kendine zanda bulunması bir günahken bunu yayması, konuşması, dillendirmesi, başka insanlara o insan veya insanlar hakkında tahminlerden öteye geçmeyen dedikodularla zanlarını taşıması onların da kafalarını, gönüllerini bulandırır. Dolayısıyla günahı katlayarak arttırmış olur. Bu da insanın kafasında kalan sadece zandan ibaret değil, yalana, iftiraya dönüşmüş olur. Allah korusun. Bu da iftira haliyle bir Müslümanın hakkını yemek ve onun arkasından çekiştirerek gıybetini yapmaktan daha ziyade Müslüman toplumu birbirine düşüren, herkesin herkes hakkında bir şeyler konuşturduğu bir dedikodu toplumuna dönüştürür. İnsanların arasındaki muhabbeti zedeler ve yüz yüze konuşmayan, arkasından konuşan tipler peyda olur. Netice itibariyle bu İslam'ın tavsiye ettiği, Peygamber Efendimizin oluşturmaya çalıştığı bir toplum modeli değildir. Müminler açık ve net insanlardır. Müminler, mümin kardeşlerinde gördükleri, şüphe ve tereddüde düşürdükleri halleri hep hayra yorarlar. Hüsnü zanda bulunmaya çalışırlar. Ta ki apaçık, aşikar bir şekilde ele geçen delillerle o kimsenin kötülüğü ortaya çıkmış olsun. Müslüman şüpheleri, tereddütleri, vesveseleri, kuruntuları peşinde koşan insan değildir. Müslüman öncelikle kendi dertleriyle, kendi ahlaki zaaflarıyla mücadele eden, Allah'a daha iyi kul olmanın derdinde olan bir insandır. İnsanların peşinde koşan, acaba hangi hatayı yapacak, şimdi ben onu yakalar, herkese rezil ederim şeklinde kusur arayan ve bu kusurları veya onun hakkında tahmin ettiği zaafları sağa sola yayıp o kimseyi rencide eden, insan içine çıkamayacak hale düşüren kimse değildir. Çünkü bu bir hastalık halidir. İnsanın şeytanın elinde oyuncak olması, zanların peşinde sürüklenmesi demektir. Bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz gözün, kulağın, dilin hepsinin Allah katında bir yükümlülüğü, sorumluluğu olduğunu, insanın bunları nerede, nasıl kullandığının yarın kendisinin önüne konulacağı bildirilmektedir. O halde mümin gözünü, kulağını tecessüs için, casusluk yapmak için, araştırma yapmak, insanların gizli hallerini ortaya dökmek, onları mahcup etmek için kullanmamalıdır. Zira herhangi bir Müslümanların menfaati dışında, kamu menfaati dışında böyle bir şeye teşebbüs etmek, insanların kardeşçe birbirlerine dönüp bakmalarını zorlaştıracaktır ve imkansız hale getirecektir. Evet, ayet-i kerimenin zanla ilgili vurgusuna dikkat edersek, zannın çoğundan sakınması yasaklanmaktadır Müslümanların. Demek ki zan dediğimiz şeyin bir kısmı günahtır, yasaktır ama bir kısmı da gereklidir. Bu manada Müslümanların topluluk olarak menfaatlerine olacak düşmanlıkları sezmek için zanda bulunmaları, istihbarat toplamaları, bununla ilgili çalışmalar yapmaları ayrı bir şey. Fakat bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşinin kusurunu, ayıbını araştırması, hatta bir eksiğini görünce ona 100.000 ekleyerek şöyle şöyle olduğunu zannediyorum diyerek meseleyi büyütmesi, başkalarına taşıması, bu hoş şeyler değildir. Bu tür davranışlar kişilerin birbirine olan bağını, güvenini zedeler. İnsanlar önünden çok arkasına bakmaya, insanların kendisi hakkında ne konuşacağını düşünmeye başlar. Bu da çivinin çıkması demektir. Netice itibariyle biz aşikar olan, artık herkesin gözüne baka baka işlenen günahlarda delillere itimat ederiz. Artık zaten o zan olmaktan çok bir bilgiye dönüşmüştür, ilme dönüşmüştür. Ama bunun dışında insanları zanlarla mahkum etmek, onları yaftalamak, onların hakkında insanlara laf taşımak veya meseleyi küçücük bir kıvılcımken söndürme imkanı varken büyütüp ateşe çevirip sonra da o insanın şahsiyetini rencide etmek hoş davranışlar değildir. Şüphesiz hüsnü zan, insanlar hakkında güzel zanda bulunmak bazen kişinin aleyhine de olabilir. Müslüman saf niyetiyle hata yapabilir veya bazı emarelerinin gördüğü hatalarını zanda bulunmamak sebebiyle küçük gördüğü halde bir müddet sonra o işaretler gerçekten insanın kötü niyetlerini ortaya koyabilir. Bu durumda zaman zaman aldanmalar, hataya düşmeler veya bir takım acı faturalar ödemek mümkündür. Aldatılmak mümkündür. Ama hüsnü zan besleyip de aldatılmak çoğu kere suizan besleyip doğru çıkmasından daha hayırlıdır. Nitekim Hazreti Ömer kölelerinden Müslüman olanlarını ilk fırsatta azat edermiş. Bunun üzerine bazıları gelmişler, "Ey Ömer, falanca falanca kölen aslında Müslüman olmadıkları halde senin azat etmen için Müslümanmış gibi davranıyorlar" der. "Onlar seni aldatıyorlar" der. Bunun üzerine Hazreti Ömer'in verdiği cevap gerçekten tarihe geçecek niteliktedir. "Onlar beni Allah'la aldatsınlar. Ben bunu Allah için yapıyorsam aldanan ben değilim" der. Elbette insan firaset sahibi olmalıdır, uyanık olmalıdır. Kaba tabiriyle tongaya düşmemelidir. Ama hüsnü zan besleyerek hata yapmak, suizan beslemekten her zaman daha hayırlıdır. İhlası korumak açısından müminlerin birbirlerine bakışını bozmamaları, kalplerini kötülüğe alıştırmamaları açısından çok daha önemlidir. Bir hadis. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kal. Kıyle ya Resulallah, men ekramun nas? Kale, etkâhüm. Fekalu, leyse an hâzâ nes'elük. Kale, fe Yusufu Nebiyullah. İbni Nebiyullah, İbni Nebiyullah, İbni Halilullah. Kalu, leyse an hâzâ nes'elük. Kale, فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ اِذَا فَقُهُ Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, insanların en hayırlısı, en şereflisi kimdir?" dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'tan en çok korkanlarıdır" buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram "Ey Allah'ın Resulü, biz bunu sormuyoruz" dediler. Peygamberimiz "O halde Allah'ın Halili İbrahim'in oğlu, Allah'ın Nebisi İshak'ın oğlu, Allah'ın Nebisi Yakub'un oğlu, Allah'ın Nebisi Yusuf'tur" buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, biz bunu da sormuyoruz" dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz "O halde siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Bilin ki cahiliye döneminde hayırlı şerefli olanlar şayet dini hükümleri iyice hazmederlerse İslamiyet devrinde de hayırlıdırlar" buyurmuştu. Ashab-ı kiram burada Peygamber Efendimiz'e önce genel mahiyette bir soru sormuştur. İnsanların en hayırlısı, en şereflisi, en iyisi kimdir manasında "men ekramun nas" diye sormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde geçtiği üzere "sizin en üstün olanınız, Allah'tan en çok korkanınız, en çok takva sahibi olanınızdır" manasındaki ayet-i kerime istikametinde "en takvalı olandır" diye cevap verdi. Fakat insanlar, biz bunu kastetmedik, İnsanların en şereflisi kimdir diye tekrar sordular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Hazreti İbrahim'in neslinden gelen peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber oğlu Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın olduğunu söyledi. Fakat soru soran o kimseler, bizim kastımız yine bu değildi deyince, Peygamber Efendimiz, siz herhalde Arap kabilelerini soruyorsunuz. Onlardan en iyi, en hayırlı hangisidir diye soruyorsunuz. Bilin ki cahiliye döneminde hayırlı ve şerefli olanlar dini hükümleri hazmederlerse İslamiyet'te de en hayırlı kimseler olurlar diyerek o soruyu cevaplandırıyor. Alimler burada aslında ilk soru sorduklarında o soru soran kimselerin Peygamber Efendimiz'den en son cevap verdiği Arap kabilelerinin en şereflisi kimdir manasında bir cevap istediklerini biliyordu demiştir. Yani Peygamberimiz onların Araplarla ilgili özellikle soru sorduğunun farkındaydı. Ama burada ilk soruya verdiği cevap insanların en hayırlısının onların içinde en çok takva sahibi olduğunu vurgularak başlamıştır. İkinci defa sorduklarında da Hazreti Yusuf peygamberi öne çıkartmıştır. Üçüncüsünde ancak onların istediği cevabı vermiştir. Fakat bu üç soruya verilen üç cevapta da ortak nokta hepsinde takva duygusunun, Allah'ı sevme ve ondan korkma, onun emirlerini çiğnememe dikkatinin, hassasiyetinin vurgulanmasıdır. İlk soruda açıkça Peygamber Efendimiz Allah'tan en çok korkan, en çok takva sahibi olan kimselerin en faziletli kimseler olduğunu söylemişti. İkincisinde peygamberler arasında babası, dedesi, dedesinin babası peygamber olan özellikle Hazreti Yusuf'u zikretti ki Hazreti Yusuf takvada zirveleşmiş ve gerek nefsinin gerekse çevresindeki şeytanlaşmış insanların şerlerinden korunmak için takvayı kendisine kalkan edinmişti. Dolayısıyla gerek ilk cevaptaki açıkça takva vurgusu gerekse ikinci cevapta yer alan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın seçilmesi takvanın aynı şekilde insanların en şerefli olmaya giden yolda en önemli vasıf, nitelik olduğunu gösteriyor. Peki onların sorduğu soruya verdiği asıl cevap neydi Peygamberimizin? Siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Yani hangi Arap kabilesi veya hangi kabilenin hangi boyu diğerlerinden daha üstündür, daha şereflidir diye soruyorsunuz diye o tahsisi, o vurguyu ifade etmişti. Fakat aslında burada muhataplarının beklediği cevap mesela Kureyş kabilesi, mesela Kelp kabilesi gibi bir isimdi. Fakat Peygamberimiz onlara yine takvayı merkez alan, dini bilmeyi, yaşamayı esas alan bir cevap vermiştir. O da şöyle, cahiliye döneminde hayırlı ve şerefli olan kimseler, şayet dini hükümleri iyice hazmederlerse, İslamiyet devrinde de hayırlıdırlar demişti. Bu şunu gösteriyor, bir insanın cahiliye döneminde istediği kadar asil olması, zengin olması, cömert olması İslam nazarında bir ehemmiyet arz etmiyor. İnsana değer kazandıran şey cahiliye döneminde yaptıkları değil. Ancak Müslüman olduktan sonraki duruşu, konuşması, tavırlarıdır. Çünkü İslam, iman, salih amelin başlangıcıdır. insan Müslüman olmadığı müddetçe yapmış olduğu güzellikler, iyilikler kendisini cehennem azabından kurtarmaya yetmez. Burada bir başka hususa da dikkat çekiyor Peygamber Efendimiz. O da insanların, kabilelerin, milletlerin madenler gibi olduğuna. Ne demek istiyorum? Cahiliye döneminde toplumun seçkini olan, önderi olan, akıllısı olan, cömerti olan, faziletlisi olan kimseler bu faziletlerine, bu üstünlüklerine İslam'a ekler ve İslam'la yoğrulurlarsa, İslam'ı öğrenip yaşarlarsa o zaman cahiliye dönemindeki seviyelerini yine elde etmiş olurlar. Başka bir ifadeyle cahiliye döneminde altın olan, altın madeni gibi değerli, kıymetli olan insan İslam'a geçtiği anda da tekrar altın değerindedir. Cahiliye döneminde kimsenin dönüp yüzüne bakmadığı, insani seviye olarak, şeref olarak, haysiyet olarak, asalet olarak, davranış güzelliği açısından değer vermediği insanlar, Müslüman olsalar da aynı seviyede kalırlar. O halde şahsiyet, fazilet hem cahiliyede, İslam öncesi dönemde, İslam öncesi toplumlarda önemlidir, hem de İslam'la önemlidir. Hazreti Ömer cahiliye döneminde de kavminin efendisiydi. Duruşuyla, olgunluğuyla, muhakemesiyle, zekasıyla, bilgisiyle İslam'ı öğrenip hayatına tatbik edince sonradan Müslüman olsa bile 7. 8. yılda Bi'setin peygamberliğin 7. 8. yılında Müslüman olsa bile sonradan Müslüman olmasına bakılmaksızın Müslüman olduğu, kabullendiği ve yaşadığı andan itibaren cahiliye dönemindeki o seçkinliğine, seviyesine kavuşmuştur. Ve Peygamberimiz de Müslüman olan kimseleri kendi şahsiyetine, duruşuna uygun bir şekilde hürmetle, muhabbetle kucaklamış, onlara sahip oldukları mevki, makamı vermekte tereddüt göstermemiştir. Mesela Halid bin Velid radıyallahu anh, Uhud Savaşı dahil Müslümanlara pek çok kez darbeler indiren seçkin bir komutandı. Müslüman olunca Peygamberimiz onun o komutanlık vasfını öne çıkardı ve sıradan birisiymiş gibi muamele etmedi. Onun İslam'ı özümsemesi, benimsemesi ve iyice hazmetmesi neticesinde kendisini cahiliye dönemindeki komutanlık makamında ibka etti. Onu yine Müslümanların komutanı eyledi. Sen sonradan Müslüman oldun. Sen Müslümanlara şu kadar zarar verdin diyerek onu rencide etmedi, bir kenara köşeye atmadı. Bunun örnekleri pek çok. O halde insan hangi cevherdeyse o kıymete layıktır. Rabbim bizi madeni, cevheri kıymetli, asil insanlardan, güzel Müslümanlardan eylesin. Bir kısa. Bir gün Süfyan-ı Sevri Kudüs-i Ruh şöyle dediler: valilerin yanına gir ve onlara öğüt ver. Kötülük yapmalarına mani ol. Süfyan şöyle dedi: bana dediğinize göre suda yürümeliyim ama ayağıma su değmemeli. Bu olur şey mi? Ben cidden kendimden korkuyorum. Onların yanına varınca beni hoş karşılayacaklar ve saygı gösterecekler. Haliyle gönlüm onlara kayacak ve yaptığım iyi iş hiç olacak. Burada Süfyan-ı Sevri'ye kendi toplumundaki, yaşadığı mıntıkadaki valiyle görüşmesi, ona hayır nasihatlerde bulunması, kötülüklerden alıkoyması tavsiye ediliyor. O da bundan çekiniyor. Vali demek devleti idare eden, Müslümanların veya genel olarak insanların işlerini üzerine alan, onlardan sıkıntıları def etmeye, onlara menfaatleri celbetmeye çalışan kimsedir. Bunun adı günümüzde muhtarlıktan tutun da devlet başkanlığına, cumhurbaşkanlığına kadar yükselir. Valilik veya idarecilik makamı, dervişlerin, Allah korkusu taşıyan takva sahibi kimselerin uzak durmaya çalıştığı makamlardır. Adeta ateşten korkarcasına valilikten, vilayetten, idareden, siyasetten uzak durmaya çalışmışlardır. Çünkü bu makamlar dünyevi makamın tabii bir icabı gereği olarak insanlara malların paylaştırıldığı, onlara hayır ve güzellik öğretilmesi gereken veya gerektiğinde zorla bir şeyler yaptırılması gereken makamlardır. İdarecilik gerçekten bu şuurda olan takva sahibi birisi için ateşten bir gömlektir. Hak sahibine hakkını vermek, mazlumun yanında zalimin karşısında olmak çoğunlukla büyük bedeller gerektirir. Bu yüzden de pek çok idareci böyle bir bedeli göze alamadığı için zalimin yanında ve mazlumun karşısında olur. Ve insanlara haksızlık yapar, mallarını haksız yere gasp eder ve yine birçok haksızlıkla insanların haklarını yüklenir. İşte bu manada insanlar idareciler eliyle pek çok zarara uğrarlar ve idareciler çoğunlukla kendisini ıslah edecek tavsiyelere de kulaklarını tıkar. Netice itibariyle dünya malı onların yanında toplandığı, hırslı insanlar, dünya hırsına kapılmış insanlar onlara yaranmak için çeşit çeşit kılıklara girdiği bir dönemde Allah'ın kendisine verdiğine razı olup müstani kalan, fakir gömleğini giyen, fakr gömleğini giyen ve ihtiyari bir şekilde gönüllü olarak dünyaya boyun eğmeyen kimseler çok azdır. Ve bu tür insanlar idareleri, idarecileri ıslah edecek kimselerdir. Aslında gerçekten idareciler böyle hakiki dervişlere, ahiret endişesini taşıyan, Allah'a kulluğu, takvayı birinci hayat prensibi haline getiren kimselere ulaşmalı ve onların nasihatlerinden istifade etmelidir ki kalplerindeki dünya meyli sönsün, insanlar arasında adaletle hükmetsin, zulümden, haksızlıktan uzak dursun. Fakat maalesef bu genel itibariyle böyle olmuştur. Burada Süfyan-ı Sevri de benim zaaflarım var, onların bana iyilik yapmaya kalkmalarıyla bu zaaflarım tepreşir ve ben onların gönül dünyasına kayarım diye korkmuş ve takvası onlara yaklaşmaktan kendini uzak tutmuştur. Bu bir tercih meselesidir. Allah dostlarından bazıları da halifelere, devlet idarecilerine yakın durarak onlardan kendisine ve ümmet-i Muhammed'e gelecek zararları def ederek onların da salih insanlar, salih ameller yapmalarına vesile olmuşlardır. Bu bir yoğurt yiyişidir. Herkesin yapabileceği bir şey değildir. Yani Süfyan-ı Sevri'nin tabiriyle suya girip de ayağını ıslatmamak çok zordur. Gönlünü dünyaya kaptırmamak, gönlünü idarecilerin ikramına, ihsanına kaptırmadan onları istikamet çerçevesine tutabilmek çok zordur. Ama birilerinin de bu zorluğu göğüslemesi gerekir Rabbim takva sahibi idareciler nasip etsin. Rabbim bize, ümmeti Muhammed'e idarecileri ıslah edecek müttaki Allah dostları, veliler nasip etsin. Ve Rabbimiz bizleri takva sahibi bir ümmet kılsın. Böylece hayata, insanlara İslam'ın güzelliklerini sunabilelim. Muhterem dinleyicilerim, bu cümlelerle bu haftaki programımızı neticelendiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.